İskenderiye Kütüphanesi, insanlık tarihinin en büyük bilgi hazinelerinden biriydi. Antik Mısır'ın İskenderiye kentinde Ptolemaios Hanedanı tarafından kurulmuş ve geliştirilmişti. Bilim, felsefe, edebiyat, tarih ve daha pek çok alanda yazılmış binlerce eseri barındırıyordu. Bazı eserler İskenderiye'ye dünyanın dört bir yanından gelen bilginler tarafından okunuyor, yorumlanıyor, çoğaltılıyor ve yeni bilgiler üretiliyordu. Kütüphane, bilgi ve öğrenmenin merkezi haline gelmişti. Ancak bu muhteşem kütüphane, zaman içinde birçok felaketle karşılaştı. Bazıları Büyük İskender'in hayalini gerçekleştiren kütüphanenin, onun ölümünden sonra başlayan çekişmelerin kurbanı olduğunu söyler. Bazıları Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi sırasında, kütüphanenin Julius Caesar'ın emriyle yıkıldığını söyler. Bazıları Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte, kütüphanenin pagan bilgeliğinin sembolü olarak görülüp, yıkıldığını öne sürer. Bazıları da İslam'ın yayılmasıyla birlikte kütüphanenin Arap güçleri tarafından yağmalandığını savunur. Küçük bir anekdot, kanala abone olarak ve videoya bir beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda katıl butonu aktif oldu. İsterseniz üye olup ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ya da teşekkür butonundan bağış yaparak bana destek olabilirsiniz. Videoya devam edelim. Bir zamanlar dünyanın en büyük kütüphanesi olan ve içinde Homeros, Platon, Sokrates ve daha birçok antik çağ düşünürü ve yazarının eserleri bulunan İskenderiye Kütüphanesi hakkındaki yaygın kanı, buranın 2000 yıl önce büyük bir yangında yandığı ve içindeki koleksiyonun kaybolduğu şeklindedir. Bu harika tarihi mekan, yıkılışından beri bu büyük bilgi ve edebiyat eseri kaybından üzüntü duyan şair, tarihçi, gezgin ve bilginlerin aklından çıkmamakta. Bugün eski çağlarda bir öğrenim merkezi olarak görülen bir şehirde bulunan evrensel bir kütüphanenin olduğu fikri efsanevi bir hal almıştır. Kütüphanenin bulunduğunu kesin olarak gösteren mimari kalıntılar ya da arkeolojik kanıtların olmaması bu sırrı iyice çözümsüz hale getirmektedir. Bu kanıt eksikliği böylesine ünlü ve gösterişli olduğu söylenen bir yapı için şaşırtıcı. Ve bazı insanların gerçekten böyle zihinlerde hayal edildiği kadar görkemli bir kütüphanenin olup olmadığı konusunda şüpheye düşürmektedir. Dünyanın Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadarki dönemde yapılmış 7 harikasından biri olan İskenderiye Feneri'nin de bulunduğu Akdeniz Limanı İskenderiye, M.Ö. 330'da Büyük İskender tarafından kuruldu ve birçok başka şehir gibi adını ondan almıştı. M.Ö. 323'te Büyük İskender öldüğünde imparatorluğu generallerine kaldı. Ptolemy 1. Soter Mısır'ı aldı ve M.Ö. 320'de İskenderiye'yi kendine başkent yaptı. Önceden Nil Deltası'nda küçük bir balıkçı köyü olan İskenderiye, Mısır'ın Ptolemy'nin soyundan gelen hükümdarlarının merkezi oldu ve gelişerek muhteşem bir entelektüel ve kültürel merkez haline geldi. O zamanlar belki de dünyanın en muhteşem şehriydi. İskenderiye Kütüphanesi'nin nasıl kurulduğu da belirsiz. Bir varsayıma göre sürgüne gönderilmiş Atina valisi Bilgin ve Hatip, Faliroğlu Demetrius, M.Ö. 295 sıralarında 1. Ptolemy Soter'i bir kütüphane kurmaya ikna etmiştir. Demetrius içinde dünyadaki her kitabın bir kopyasının bulunduğu bir kütüphane, Atina'nın kendisiyle bile yarışacak bir kurum planlamıştı. Sonunda Ptolemy'nin himayesinde Demetrius, Muzes yani ilham perisi ya da diğer adıyla Muzeum Tapınağı'nın yapımına başladı. Adı bugün kullandığımız müze kelimesinin Latincesidir. İşte bu yapı Atina'da Aristo'nun Lyceum yani lise adını verdiği entelektüel ve felsefi tartışmaların merkezi olan okulu örnek alınarak tasarlanmış bir tapınaktı. Muzes Tapınağı İskenderiye'deki kütüphanenin ilk kısmı olarak düşünülmüştü. Ve Kraliyet Sarayı arazisinde Bruchion ya da Saray Semti olarak bilinen şehrin kuzeydoğusundaki Yunan semtinde bulunuyordu. Müze Yunan mitolojisindeki 9 ilham perisinin her biri için yapılmış toplam 9 tapınaklı kült bir merkezdir. Ancak derslikler, laboratuvarlar, gözlem evleri, botanik bahçeleri, hayvanat bahçesi, zaman geçirilebilecek oda ve alanlar ve yemek salonlarıyla kütüphane olmasının yanı sıra bir çalışma merkezidir. Kütüphanenin yöneticisi Ptolemy 1. Soter ya da diğer adıyla 1. Ptolemaios'un seçtiği rahipti. Ayrıca el yazması koleksiyonundan sorumlu bir de kütüphaneci vardı. 1. Ptolemy Soter'in oğlu 2. Ptolemy Philadelphus, hükümdarlığı zamanında babasının kurduğu İlham Perileri Tapınağı'na ek olarak Kraliyet Kütüphanesi'ni kurdu. El yazmalarının bulunduğu ana kütüphane olarak düşünülen Kraliyet Kütüphanesi'nin, müzenin yanında ayrı bir bina mı yoksa ilk yapılan binanın bir uzantısı mı olduğu konusunda kesin bir veri yoktur. Ancak herkesin katıldığı görüş, Kraliyet Kütüphanesi'nin İlham Perileri Tapınağı'nın bir parçasını oluşturduğu yönündedir. Evrensel bir kütüphane fikri, 2. Ptolemy'nin hükümdarlığı döneminde şekillenmiş olmalı. Tahminlere göre müzede 100'ün üzerinde bilgin kalıyordu. Bu bilginlerin görevi bilimsel araştırma yapmak, ders vermek, hem Yunan yazarların el yazmalarını yayınlamak, çevirmek, çoğaltmak ve saklamak, hem de Mısır, Asur, İran eserlerini, Budistlerin metinlerini ve İbranice yazıları çevirmekti. Bir hikayeye göre 3. Ptolemy, bilgiye öylesine açtı ki limana giren tüm gemilerin yanlarında bulunan el yazmalarını yetkililere vermesini emretmişti. Katipler metinlerin aynısını yazdıktan sonra hazırladıkları kopyayı sahiplerine geri veriyordu. Orijinal metin ise dosyalanarak kütüphaneye yerleştiriliyordu. Kütüphanenin en çok kaç kitaba ev sahipliği yaptığı konusunda en sık üzerinde durulan tahmin 500 bin civarıdır. Ancak bu rakamın kitap mı yoksa yazma sayısını mı belirttiği açık değil. Ancak bir kitap oluşturmak için çok sayıda kağıt destesini bir araya getirmek gerektiğini düşünürsek bu sayı tahminen yazmaların sayısı. Bazı bilginler o kadar depolama kapasitesi olan bir bina yapmak imkansız tabii ki değil, çok ağır bir iş olduğu için 500 bin rakamının çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ancak 2. Ptolemy'nin hükümdarlığı zamanında Kraliyet Kütüphanesi'ndeki koleksiyon o kadar büyüdü ki ona bağlı ikinci bir kütüphane kurulmuştu. Bu kütüphane şehrin güneydoğusunda Mısır semti Rakotis'teki Serapis Tapınağı'nın olduğu bölgede bulunuyordu. M.Ö. 305 ve 240 yılları arasında yaşamış Yunan yazar Kalimakos'un burada kütüphanecilik yaptığı süre boyunca bu ek kütüphanede tamamı ana kütüphanedekilerin kopyası olan 42.800 belge bulunuyordu. İskenderiye Kütüphanesi'nin bir yangında tamamen yandığı ve eski çağ edebiyatı eserlerinden oluşan tüm koleksiyonun yok olduğu iddiası yüzyıllardır yoğun tartışmalara konu olmuştur. Acaba bu muazzam bilgi deposuna ne olmuştu? Yanmasından kim sorumluydu? Bahsedilmesi gereken ilk nokta, eski çağda dünyada meydana gelmiş en büyük felaketin söylendiği boyutlarda meydana gelmiş olamayacağıdır. Ne var ki kütüphane ardında neredeyse hiç iz kalmaksızın kaybolmuştur. Bu durumda bir felaketten zarar gördüğü bellidir. Bu olayda en bilinen şüpheli Julius Caesar. İddialara göre Caesar, M.Ö. 48'de İskenderiye'yi işgal ettiğinde, kendini limandaki Mısır filosu tarafından etrafı sarılmış bir halde Kraliyet Sarayı'nın içinde bulur. Güvenliği sağlamak için adamlarına Mısır gemilerini ateşe vermelerini emreder. Ancak adamlarının gemilerde çıkardığı yangın kontrolden çıkar ve şehrin kıyıya yakın yerlerini, buralarda bulunan ambarları, depoları ve bazı cephanelikleri etkisi altına alır. Caesar öldükten sonra kütüphaneyi yakanın o olduğuna inanılır. Romalı filozof ve oyun yazarı Seneca, Titus Livius'un yazdığı M.Ö. 63 ve 14 arası bir zamanda Roma tarihi kitabından alıntı yaparak Caesar'ın çıkardığı yangında 40 bin kadar belgenin yandığını söylüyor. Yunan tarihçi Plutarkos, yangın muhteşem kütüphaneyi yok ettiğinden bahseder. Ve milattan sonra 165-235 yılları arasında yaşayan Romalı tarihçi Dio Cassius, bir depo dolusu belgenin büyük bir yangında yok olduğundan söz eder. Kaybolan Kütüphane adlı kitabında Luciano Canfora, eski çağ yazarlarının yazdıklarından, bütün kütüphanenin yandığından değil, gönderilmek üzere liman yakınlarındaki depolarda bekletilen belgelerin yandığının anlaşıldığını belirtmiştir. Büyük bilgin ve stoacı filozof Strabon da M.Ö. 20'de İskenderiye'de çalışıyordu. Ve yazılarından kütüphanenin önceki yüzyıllarda olduğu gibi dünyaca ünlü bir öğrenim merkezi olmadığı belliydi. Hatta öyle bir kütüphaneden bile bahsetmiyordu. Ancak Kraliyet Sarayı'nın bir parçası olarak tanımladığı bir müzeden söz ediyordu. Anlattıklarına göre burası iki yanı sütunlu, bir giriş ve müzedeki alimlerin hep birlikte yemek yediği büyük bir salondan oluşuyordu. Şayet büyük kütüphane müzeye bağlıysa, Strabon kütüphaneden ayrı olarak ya da daha önemliymiş gibi bahsetmeye gerek duymamıştır. Kendisi orada M.Ö. 20'de bulunduğuna göre, Caesar'ın bundan 28 yıl önce orayı yakmış olması da imkansız gibi. Kütüphanenin M.Ö. 20'de var olması, İskenderiye harikasını yok eden kişi konusunda Caesar'dan başka bir ihtimal aramamız gerektiği anlamına geliyor. İmparator 1. Theodosius, M.Ö. 391 yılında paganizmi yok etme çabalarının bir parçası olarak İskenderiye'deki Serapis Tapınağı'nın yıkılmasını emretti. Tapınak İskenderiye Piskoposu Theophilus'un gözetimi altında yıkıldı. ve aynı yere bir Hristiyan kilisesi inşa edildi. Tapınağın yakınlarında bulunan ikinci kütüphanenin ve büyük kütüphanenin kendisinin de bu sırada yakıldığı tahmin edilmektedir. Ancak Serapion Kütüphanesi'ndeki belgelerin bu tasfiye sırasında kayıplara karıştığı mantıklı olsa da, Kraliyet Kütüphanesi'nin 4. yüzyılın sonunda hala var olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Eski çağa ait hiçbir kaynakta bu zaman diliminde bir kütüphanenin yıkıldığından bahsedilmemektedir. Kütüphaneyi yıkmış olabileceği düşünülen son kişi ise İslam halifesi Ömer'dir. Lakin bu rivayeti çoğu tarihçiler reddetmekte ama yine de duyalım. Milattan sonra 640'da Mısır'a gelen Müslüman Araplar Amr bin As komutasındaki uzun bir kuşatmadan sonra İskenderiye'yi ele geçirdiler. Hikayeye göre şehri alan Araplar dünyadaki tüm bilgi hazinesine sahip muhteşem bir kütüphaneden bahsedildiğini duyarlar ve onu görmek için sabırsızlanırlar. Ancak bu büyük bilgi hazinesine aldırmayan Halife Ömer, kitapların ya Kur'an'la çelişeceklerini, yani inançlara aykırı olduğunu, ya da Kur'an'ı onaylayacaklarını, yani yüzeysel olduklarını söyler. Bunun üzerine el yazmaları toplanır ve şehirdeki 4000 hamamda yakacak olarak kullanılır. Hatta o kadar çok belge vardır ki, İskenderiye'deki hamamları 6 ay boyunca ısıtmaya yetmiştir. Bu hikayeyi olaydan 300 yıl sonra yazan Hristiyan bilgin Gregory Bar Habreus yazmıştır. Arapların İskenderiye'deki Hristiyan kütüphanesini yakmış olması mümkün. Lakin aradan 300 yıl sonra kaleme alması onu tabii ki de gerçeklik olarak kısıtlıyor. Aslında bu büyük kütüphaneyi ve içindekileri yok eden bir yangına dair delil bulmaya çalışmak bence gereksiz bir iş. Sezar'ın gemileri yakması ve Palmira kraliçesi Zenobia'nın işgal güçleriyle Roma İmparatoru Aurelianus'un M.Ö. 270-271'deki amansız mücadelesinden de anlaşıldığı gibi İskenderiye özellikle Romalılar döneminde durumu çok değişkenlik gösteren bir şehirdi. Aurelianus söylediğim dönemde şehri Zenobia'nın ordularından kurtarmıştı. Ancak o zamana kadar İskenderiye'nin birçok bölgesi harabeye dönmüştü zaten. İçine saray ve kütüphanenin de bulunduğu Burchion semti yerle bir olmuştu. Şehir birkaç yıl sonra Roma İmparatoru Diocletianus tarafından tekrar da yağmalanmıştı. Yüzyıllar boyunca sürekli verilen bu zarar, fikirler ve kurulan ilişkiler değiştikçe kütüphanedeki eserlerin ihmal edilmesi, kütüphanenin yaşadığı felaketin 400 ya da 500 yıla yayılmış bir şekilde aşama aşama gerçekleştiğini göstermektedir. Kütüphanenin kayıtlara geçen son yöneticisi ise M.Ö. 415'te İskenderiye'de bir Hristiyan grup tarafından vahşice öldürülen kadın filozof Hypatia'nın babası olan bilgin ve matematikçi Theon'du. Belki de bir gün Mısır'ın çöllerinde bir zamanlar bu muhteşem kütüphanenin bir parçası olan belgeler bulunacak. Birçok arkeoloğa göre bir zamanlar İskenderiye'deki efsanevi araştırma merkezini oluşturan binalar, eğer bugün burada bulunan metropolün altında gömülü değilse, şehrin kuzeydoğusunda bir yerde hala sağlam bir şekilde duruyor olabilir. İskenderiye Kütüphanesi, antik dünyanın en büyük ve en önemli kütüphanesi olarak biliniyor. Bu kütüphane binlerce yıllık bilgi, kültür ve sanatın saklandığı ve geliştirdiği bir yer. Ancak kütüphane, tarih boyunca birçok yangın, yıkım ve yağma ile karşılaştı ve sonunda yok oldu. Kütüphanenin yok oluşu, insanlık tarihinin en büyük kayıplarından birisidir. Kütüphanenin nasıl ve ne zaman yandığına dair kesin bir bilgi yok. Ancak söylediğim farklı kaynaklardan farklı iddialar ileri sürülüyor. Bu bölümde bu iddiaları inceledik ve kütüphanenin muhtemel kaderini anlamaya çalıştık. İskenderiye Kütüphanesi bize bilimin, kültürün ve uygarlığın değerini hatırlatan bir miras. En azından bu büyük kütüphanenin mirasını korumak ve yaşatmak için onun hikayesini unutmamalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Eğer videoyu beğendiysen bir like atabilirsin, kanala da abone olabilirsin.